Ayrım 5. Bir uyuyup uyanalım. İrfan Değirmenci, sayfa 75. Kasım Pazartesi sabahı saat 8.30. 10 gün olmuştu ablasını yitireli. Derya artık eski Derya değildi. Çocuksu neşesini yitireli çok olmuştu da son büyük acı onu daha da beter büyütmüştü. Nergis abla günaydın. Nasıl yeni makam arabam? Gel seni okula kadar bırakayım dedi. Nadir güldüğü anlardan biriydi. Nergis geceden yıkadığı pardüsü tam kurumadığı için iyice ıslak hissetti Kasım soğuğunda. Başında Belkıs ablanın şallarından biri vardı bu kez. Zeynep 2 haftadır ne eşyalarını getirmiş ne de telefonlara yanıt vermişti. Nergis ilk fırsatta eski evine gidip eşyalarını alacaktı. Şimdi Liz Belkıs ablanın misafir olmaya devam ediyordu. Okula çabuk alışmıştı. Dersleri kaçırmıyor, öğle yemeğinde yemekhanede yiyordu. Bazen Belkıs ablaya yemek getirdiği de oluyordu. Nergis bu sabah da Belkıs abla çiş giysisi dönüşü kıtmır suyu temizlerken uyandı, çay demlenmişti. Evde her sabah çay muntazaman demleniyor ama yiyecek bir şey bulmak o kadar kolay olmuyordu. Hayırlı sabahlar Deryacığım, çok güzelmiş araban. Nasıl bulabildin mi toplayacak bir şeyler bu sabah bakalım dedi Nergis gülümseyerek. Derya kağıt toplamaya başlamış, çöp kamyonlarıyla yarışıyordu. Ablasıyla yaşadıkları evi boşaltmak durumunda kalmış, aslında iyi de olmuştu. O evin her yerinde ablası vardı, bir tek gece dahi uyuyamadı orada cinayetten sonra Derya. Ev sahibi Fitne Hanım, babanız İrfan Bey İstanbul'a geldiğinde ilk benim evi bulmuştu. Çok severdim onu, kiracı ev sahibi gibi değil, abla kardeş gibiydik. Hem hemşeriyiz de sizinle zaten biliyorsun. Babanın öldüğü gün dün gibi aklımda. Çalıştığı inşaattan düştüğünü duyduğumda başımdan aşağı kaynar sular döküldü adeta. Çok üzüldüm çok. O rahmetli olduğunda ablacığın kirada hiçbir sorun olmaz demişti. İki çocuk oturmaya devam ettiniz evimde ama bu sefer ablan da yok artık bak. Maalesef Derya borcunu kapattın sağ ol. Sözünün eriymişsin baban gibi ama kusura bakma. Artık benim evde oturmanı istemiyorum çocuğum. Ha benim torun da bu yıl okumaya yanıma gelecek. O oturacak evladım bu evde. Sen kendine bir yer bak deyivermişti. Derya iki parça ev eşyasını Meryem'le Yusuf'un evine taşımış, ablasının hatıra giysileri Meryem ablasıyla birlikte gözyaşları yıkayarak kaldırmış, yeni yerine alışmaya çalışıyordu. Meryem öğretmen, bak bizim çocuğumuz oldun artık Derya. Seni açık liseye yazdıracağım ben. Yusuf abin de yardım eder derslerine. Onun da eli boş nasılsa deyip çocuğu bağrına basmıştı. Yusuf Derya'nın pilav arabasını satmasına yardım etmiş. O arabanın yerine Derya'nın ısrarıyla bir kağıt toplama arabası alınmış. Derya artık geri dönüşümcü olmuştu. Kafka'yı okuyorum, dediğin gibi yaptım. Okunacak doğru düzgün bir şey çıkarsa kendimi arıyorum. Yusuf abinin de hoşuna gidiyor okumam. Değil bir böceğe dönüşecekmişim bu gidişle. Bir sabah kendisi de öyle diyor. Atamıyorlar ya kendisini, çok içerliyor dedi Derya. Nergis itmene yardım edeyim mi arabayı diye sordu. Yok olur mu öyle şey, üstün kirlenir senin dedi Derya. Nergis üzerindekilerin hala kurumamış olduğunu iliklerine kadar hissetti sonra. Kıtmır su balkona son zamanlardaki gözdesi Nergis'i uğurlamaya çıkmıştı sanki. Hızla gözden kaybolan ikilinin peşinden uzun uzun bakıp İçeri Belkıs ablanın yanına yöneldi akıllı köpek. Sol yanındaki tekere ağırlığını verip sağ arka ayağıyla kendini kaşıdı balkon kapısının eşiğinde. Gürültülü arabalı çocuk, okşayan 50 kızla gitti. Büyük arabalar onları ezmezse hava kararınca okşayan 50 kız eve döner. Şimdi gidip biraz su içmeliyim. Belkıs annemin kokusu da ne güzel be, gider onun yanında uyurum sonra diye düşündü. Su kabına yürüdü. Derya yol boyunca Nergis'e anlatmaya devam etti. Konuşmak onu iyileştiriyordu sanki. Devlet sattırmayacakmış artık bu kağıtları da bize. Ceza keseceklermiş, öyle dedi tesbihçi Kamil. Ama cezayı yediğim güne kadar satarım. Diğer çocuklarla anlaştık. Suriyeli Rohat var. Onların ekibinin dolaşmadığı yerlerde biz dolaşıyoruz. Ben Meryem öğretmene yük olmam. Hele Yusuf abim bir görsen ne kadar gururlu adam. Cebinde bazen metalik olmuyor. Gururundan ağzını açıp da karısından bir kuş istemiyor adamcağız. O da demin İşkur'a gitti. Geçici İşkur'a katılacakmış. Nergis Belkıs ablanın gökkuşağı renklerindeki şalını sıkılaştırdı. Merakla sordu. Deryacığım polisle ilgili bir gelişme var mı? Polis Derya'nın ablası Deniz'i öldüren Murat'ı karışta bir trafik kazası sonucu bulmuş. Katil ilk ifadesinde maktulle evlilik planları yaptıklarını ancak o gün sabah saatlerinde maktulün evinden çıkan bir erkeği görünce hiddetlenip erkeklik gururu zedelenmiş vaziyette gece kapısına gittiğini, Maktul ile konuyu konuşmak üzere onu dışarı çağırdığını, kapıda yaşanan tartışma sırasında Maktul'ün kendisine küfrettiğini, hatta bıçak çektiğini, bunun üzerine düşmanları olduğu için her daim üzerinde taşıdığı ruhsatlı silahla davranarak kendini korumaya çalıştığını, yaşanan boğuşma esnasında silahın kazayla ateşe aldığını, kendisinde yardım bulmak amacıyla hızla olay yerinden uzaklaştığını, geri döndüğünde Maktul'ün hastaneye götürmüş olduğunu öğrenip rahatladığını, bu rahatlıkla 3-5 gün sonra gidip suçunu itiraf etmeyi planladığını ve tam da o esnada arkadaşının arabasıyla yaptıkları kaza sonrası kimlik kontrolünde zaten aranmakta olduğunu öğrendiğini, büyük pişmanlık içinde olduğunu, kendisinin memlekete hayırlı hizmetleri dokunmuş bir ailenin daha evvel suça karışmamış oğlu olduğunu bir çırpıda anlatıvermişti. Mahkeme Murat'ı tutuklamış, avukat merak etmeyin Murat Bey. Alacağımız ceza en fazla 5 yıl olur. Bunun iyi hal indirimi de var. Ortada tek bir tanık yok. Ağır tahrikin üzerine daha çok gidelim. Bir sonraki duruşmada kravatınız da boynunuzda olsun mutlaka demişti. Bir sonraki duruşma Mart'taydı. Murat, ben de kapalı yer korkusu var. Avukat ne yapıp et çıkart beni buradan. Sapıklarla katillerle aynı koğuşta kalamam deyip ağlamıştı. Kendisinin de katil olduğunu henüz kabullenememişti. Olmaz öyle şey. Birkaç yılı yırtamaz o katil. Benim okulda yeni tanıştığım kızlar var. Onlardan yardım isteriz. Kadın cinayetleri davalarını takip eden bir grupları var. Onlar da devreye girer. O kadar basit değil öyle, dedi öfkeyle Nergis. Derya mahkemede tanık olmayı, haklısın da başımı derde sokamam canım, ne olur anla deyip Redi'den komşu Yasemin'den işin aslını dinlemişti. Yasemin, Deniz'in kazak fabrikasında zaman zaman dertleştiği bir arkadaşıydı aynı zamanda. Her şeyi gelip ona anlatırdı Deniz. Bu Murat, Deniz'in babaları öldüğü zamandan beri yaklaşık 2 senedir rahatsız ediyor. Genç kız Murat'ın yılışık tavırlarından duyduğu rahatsızlığı gelip Yasemin'e anlatıyordu. Deniz'in kabanının cebinde bir gün ya benimsin ya toprağın yazılı not bulmuşlardı. Deniz öldürüldü gecenin sabahında. Her zamanki gibi kardeşini nohut arabasıyla uğurlamış, evlerini iyi gören bir noktada nöbet tutan Murat, alacakaranlıkta Derya'yı seçememiş, evden çıkan Derya'yı Denizlerin fabrikasında çalışan Tamer'e benzetmişti. Hırsla babasının galerisine giden Murat, bütün gün galeride kendini alkolle yatıştırmayı denemiş ama başaramamış, gece belinde silahla Deniz'in kapısına dayanmıştı. Deniz kapıyı açmamış, git buradan polis çağıracağım diye bağırmış, bağırışını Yasemin işitmişti. Sonrasında olanları Yasemin gayet ne şekilde mutfağın penceresinden izlemekle yetinmiş, korkusundan kafasını dışarı dahi uzatmamıştı. Deniz'in kapının önüne elinde meyve bıçağıyla çıktığını, Murat'ın Deniz'e tokat atıp saçını eline doladığını, genç kız yardım çığlığı attıkça daha da öfkelenip belindeki silaha davrandığını, her şeyi görmüştü Yasemin. Günler sonra vicdan azabıyla Derya'ya bir bir anlattı şahit olduklarını ama... Babamgil kemiklerimi kırar, o manyak hapisten çıkınca ilk iş beni bulur, öldürür deyip mahkemede tanıklık yapmayı kabul etmemişti. Üniversitenin giriş kapısına kadar yürüdü Nergis ile Derya. Fotokopicilerin çöpüne bakayım ben müsaadenle, bir şeye ihtiyacın olursa buralardayım deyip ayrıldı Derya. Arka cebinde Kafka, elinde Meryem öğretmenin eski bulaşık eldivenleri vardı. Çöp tenekesinin oradan belli belirsiz bir ses yükseldi. Kimsiniz? Vurmayın artık. Su, su istiyorum. Sizi gidi anası 5 paraya verenler sizi. Sizi doğduğunuza pişman edeceğim. Ulan su verin ulan. Kasım pazartesi saat 23. Ördeğe ihtiyacınız olursa yatağın altında tuvalete kaldırmayın hastayı. Yattığı yerde halletsin şimdilik işini. Ben gece nöbetçiyim, çok geçmiş olsun. Yalnız böyle kalabalık da kalmayalım odada. Tek refakatçi kalacak, haberiniz olsun deyip odadan çıktı solgun yüzlü hemşire. Yatakta biraz doğrulup kocaman şişmiş mosmor göz kapağını kımıldattı Mert. Su yok mu bu odada diye sordu. Poyraz heyecanla elini tuttu. Çok şükür konuştu. İyi misin kuklamı? Öldük telaştan. Mert Deniz'in cenazesinden geldikleri gece Poyraz'la kalmamış evine dönmüştü. O günden beri her akşam telefonlaşıyorlar, konuşuyorlardı ama yüz yüze görüşmemişlerdi. Dün akşam Poyraz Mert'i aramış ama ona ulaşamamıştı. Mert'in ev arkadaşlarından Simge telefonu açmış. Bu cep telefonunun sahibi şu an sahnede. Bir mesajınız varsa bana bırakın. Aha deyip sonra da telefonu Poyraz'ın yüzüne kapatıvermişti. Mert şirret zenne Cenk Sultan'ın hışmından korktuğundan bara çarşamba, cuma, cumartesi uğramıyordu ama en azından evin son su faturasını öder, üstte de cebine 3-5 lira kalır umuduyla pazar gecesi şansını denemek istemişti. Mami barın işletmecisine herkes böyle diyordu. Kuliste önce erkek stripsicileri şöyle bir yoklamış. Yanındaki kelli felli arkadaşına bunlar seni donuna kadar soyar. Elin şeyinde bırakır şekerim deyip makyaj yapan kızların odasına gelmişti. Simge ile Fulya, Mert'in ev arkadaşları Mami'yi görünce zıplayarak yanına gitti. Fulya, Mami'cim ne olur bu gece bizim Mert'e bir şans daha ver. Oğlan güzel iş yapacak. Bak sonunda Cenk Sultan'ın pabucunu dama atacak deyip iki yanağına iki öpücük kondurdu. Mami elinde kıyafet bekleyen Mert'e döndü. İyi madem kızlar istiyor öyle olsun ama yalnızca 10 dakika sahne alacaksın. Büyük şov yapma, abartma, yere saçılan paralara da dokunma. Donuna giren senin olur, üstüne de 150 lira benden dedi. Mert kalktı, bir prima donna edasıyla hazırlanmaya koyuldu. Mami ile beni muhatap etmeyin kızlar diye gecenin başında tembihlemişti. Kırmızı püsküllü dans kostümü ve simli tacı ile Cenk Sultan'a benzemişti işte Mert. Pazar gecesi bar çok kalabalık olmazdı. İçeride bekarlığa veda partisi veren bir bankacı kız ve arkadaşları vardı. Kına gecesinden bir gün önce barda dağıtacaklardı. Mert, DJ arkadaşına müziği yükselt işareti verdi. Besmele çekip kendini sahneye attı. 90'ların favori oryantal bestesinin duyulmasıyla bankacı kızın arkadaşları coşmuştu bile. Ya Labina yallah, ya Habibi yallah, nifravin ol maşallah. Kalçasını titretiyor, gerdan kırıyordu Mert ama bir türlü ritmi tutturamamıştı. Cenk Sultan'ın şovunun kötü bir taklidi gibiydi yaptı. Mami DJ'ye bitir işareti veriyor, kızlardan irici olan Mert'in kalçalarını yapışmış bırakmıyor, alkolün etkisiyle bir başka kız kırmızı şortun önüne elini sokmuş, içeri sıkıştırmış, paraları da dışarı savurarak Mert'in ellenmediği yerini bırakmıyordu. Müzik sustu. Mert konserini bitirmiş, keman virtüözü ciddiyetle selamını verip sahneden inmişti. Her yeri çimdiklenmekten mosmordu. Elinde olan para ise yalnızca Mami'nin verdiği 150 lira artı 2 onluktu. Simge bu telefon faturası için canıp deyip 100 lirasını çekip aldı Mert'in elinden. Telesekreter hizmeti benden. Seni Poyraz diye bir laço aradı bebeğim dedi. Fulya, Mert özür dilerim ama şu 50'yi de ben alacağım canım. Suyu yatırmazsam kesecekler dedi. Mert 2 onluk ve alkışlanmanın hazıyla aynaya baş başa kaldı. Aynayla baş başa kaldı. Aynada gördüğü dansçıdan hiç hoşlanmamıştı aslında. O kendini daha çok Madonna'nın dansçılarından biri olarak görmeyi tercih ederdi. Poyraz'a haber vermemişti bu gece sahneye çıkacağını. Telefonunu aradı kuliste. Simge'ye sordu. Simge telefonu nereye koyduğunu hatırlamıyordu. Kimse de görmemişti. Kapıda Cenk Sultan belirdi. Bardan haber uçuran olmuş, o da soluğu burada almıştı. Kıskançlıktan deliye dönmüştü diva. Mert'in üzerine atılıp tırnaklarını sırtına geçirdi. Canının acısıyla üzerine bile değiştirmeden dışarı fırladı Mert. Kırmızı şortunda 20 lirası vardı. All of nature wild and free. This is where I long to be. La isla bonita. Vestiyerdeki Abdullah, abicim donarsın böyle, kürk mantosunu unutmuş bankacı kızlardan biri. Al bunu giy üstüne dedi. Mert 1.90'da kürk mantolu Madonna olmuştu işte. Altında kırmızı püsküllü şort, üzerinde siyah kısa kürk manto, ayağı çıplak barın arka kapısından uzaklaşıyordu. Otobüs duraklarının orada Hülya durdu Mert'i. Al kız şu babetleri giy, böylesini bulamazsın, 42 numara. Ben çantama koyduydum, topuklular vurunca giyerim diye. Sen giy ablam, ayağını camlar kesecek. Hayırdır, nereye böyle dedi. Başındaki peruğu düzeltti. Hülya 40 yaşındaki transseksüel bir kadındı. 30 yaşına kadar adı Hakan'dı. Yozgatlıydı, inşaat mühendisiydi. Şimdilerde gündüz taratvalı bakarak, gece seks işçiliği yaparak hayatını sürdürüyordu. Sağ ol abla, yanlış anlama. Koli aramıyorum ben. Mami'nin barında madilik çıkınca naşladım böyle donum dumanımla dedi Mert. Hülya, ay hayat hikayeni sormadım bacım. Giydiysen pabucu açıl şöyle dükkanın önünü, kapatma zebella gibi boyunlu deyip kahkaha attı. Beline kadar uzanan sarı peruğu, siyah dar ve kısa etiği, kırmızı çantası ve üzerindeki kırmızı montla uyumlu parlak kırmızı topuklu çizmesi vardı Hülya'nın. Yine de topuklularla bile boyu Mert'ten kısaydı. Beyaz bir Renault durdu önlerinde, içindeki adam vardı. Pencere uzandı, Hülya, ne kadar yardımcı olacaksınız diye sordu. Şoförün yanında oturan kirli sakallı genç, arkadaşınla beraber gelirseniz 200 veririz, ikinize ikimiz dedi. Hülya, arkadaşımın konuyla hiç ilgisi yok bebeğim diye kahkaha attı. Mert durakta ısınmaya çalışıyordu. Uzakta polis arabası gördü. Paparonlar geliyor abla diye bağırdı Hülya. Çabuk gel arabaya binelim ısınırız. Beyler de pek kibar dedi bindiler. Şoför hiç konuşmuyordu. Yanındaki kirli sakallı genç isimleri alayım dedi. O ne biçim tanışma sorusu? Kimlik mi topluyorsun ulan? Polis misiniz yoksa siz de? Deyip eliyle hareket ederek arabanın kapısını açar gibi yaptı Hülya. Dur be deli kadın ne polisi? Biz polis görünce kaçacak yer arıyoruz. Sen de bizi polis yaptın iyi mi dedi. Güldü şoförün yanındaki. Şoför gülmedi. Hülya ben. Bu da sahi adın ne bacım senin? Nasıl yani siz birbirinizi tanımıyor musunuz? Mert benim adım. Demin tanıştık biz de. Siz neden kaçıyorsunuz polis görünce? Bizim kafalar güzel biliyor musun? Mevzu olmasın diyerekten. Direksiyonda oturan insan azmanı şoför ilk kez konuştu. Biz arabada yapacağız, arka koltukta. Yüz olmuyor mu iki kişi diye sordu. Hülya işin gidişatından hoşlanmamıştı. Bir de şu oğlanı bulaştırmasam iyiydi diye düşünüp, yok arkadaşım yok, pazarlık yok, ben vazgeçtim. Bu arkadaş da daha acemi, bilmiyor bu işleri. Siz bizi bir zahmet bırakın tatlı tatlı, sonra kafaları sağlamken görüşürüz belki. Hem yeriniz de yokmuş, baksana dedi. Yeri biz seçeriz güzelim. Yüz lira bile çok esasen size. Bütün işi biz yapacağız. Bu yanımdaki arkadaş Tufan, ben de Hasan. Sizin aletler nasıl diye sordu Hasan. Hülya'ya soru beklemediği yerden gelmişti. Radyoda Namık çalıyordu. Çağırın gelsin ceyarı, soysun gitsin hıyarı. Siz oynayın koçlarım, Namık verir ayarı. Hülya, kapatır mısın şu radyoyu, durdursana ulan arabayı da dedi. Gerginlik artıyordu. Torpido gözünü açıp tabancasını gösterdi Hasan. Tufan Mert'e dönüp, ablayı sakinleştir koçum, adam gibi sorduk, kestirmiş mi duruyor mu dedi. Mert 10 yaşındayken 23 Nisan'da giydiği seymen kostümü üzerinde Fidayda misket oynadığında babasının onu kucaklayıp öptüğü günü hatırlamıştı çalan şarkıyla. Arabanın içi sıcaktı. Son diyalogları tam takip edememiş, müziğin sesi ve sahneye çıkmadan önce içtiği vodkaların etkisiyle dalıp gitmişti. Kusacağım galiba, durdurur musunuz arabayı? Burayı mı kusayım dedi Mert. Üniversitenin oralara gelmişlerdi. Hava aydınlanmak üzereydi. Araba durdu. İnsan azmanı şoför Hasan inip kapıyı açarken Mert üzerine kustu. Üstü başı kusmuk olan Hasan çok sinirlendi. Hülya kapının açılmasını fırsat bilip koşmaya başladı. Koş bacım sen de koş. Bunlar müşteri değil deyiyor. Silah var arabada diye bağırırken çoktan topuklu çizmeleri çıkarmış tabanları yağlamıştı Hülya. Hasan Mert arabaya dayamış silahın kabzasıyla gözüne gözüne vuruyordu. Bizi mi beğenmiyorsunuz ulan? Daha bizim sizden para almamız lazım. Tufan gel buraya sen de çak iki tane rahatla diye bağırdı Hasan. Tufan elindeki sigarayı Mert'in koluna bastırdı önce. Canı çok yandı Mert'in. Can havliyle bir tekme attı Tufan'a. Hasan Mert'in bacaklarını tutup bir yandan da kırmızı şortunu indirmeye çalışıyordu. Bakalım var mıymış önünde bir şey deyip yere yatırdı Mert'i. Martıların çığlığı Mert'inkine karıştı. Kimse görmedi, duymadı. Kaldırıp çöpün yanına attılar gözleri şişmiş, kapanmış kanlar içindeki Mert'i. Üzerine siyah kürkü attılar, beyaz arabalarıyla uzaklaştılar. Yemişim, gümüşüm, bir hoşum, vay vay. Çokça da içmişim, sarhoşum, vay vay. Hemşire Mert'in odasına girip, daha çıkmadınız mı siz? Ama söyledim sadece bir refakatçi kalacak dedi. Hızlıca tansiyon ölçmeye koyuldu. Derya, müsaade ederseniz ben kalayım. Mert abimi öyle çöpte bulunca çok kötü hissettim kendimi. Ben bakayım ona bu gece dedi. Poyraz gülümsedi. Sen üstüne düşeni yapmışsın. Bebek mu arabanı çalacaklar kapıda. Haydi git de sahip çık ekmek teknene. Kartonların üstüne Mert abini yatırıp buranın acine getirmesen kim bilir ne yapacaktı sabahın kör vakti. Ben arabayı sağlam yere bıraktım. Güvenlikçiye de söyledim. Sen bakar ol ben alacağım senden dedim. Bir iki söylendi ama dayanamadı. Tenaya çekip bırakmama izin verdi arabayı. Yusuf abiyi aramamla gelmesi bir oldu zaten. Yusuf Mert'in yatan başında oturduğu sandalyede uyuklayan Meryem'i uyandırdı. Biz gidelim o zaman müsaade varsa. Meryem'in de yarın erken dersi var. Herhangi bir şey ihtiyaç olursa arayın ama muhakkak. Derya istersen sen de arabanı al yavaş yavaş gel tek kişi kalsın diyorlar. Poyraz abim burada nasıl olsa dedi. Derya itiraz etmedi. Yusuf'u babası yerine koymuştu sanki bu kimsesiz oğlan. Ama Poyraz abi mutlaka haberdar et bizi. Bir şey lazım olursa ben uçar gelirim geri dedi. Meryem öğretmen Mert'in saçlarını okşayıp vedalaştı. Yusuf Poyraz'ı odanın dışına çağırdı. Paran pulun var mı kardeş diye sordu. Poyraz lazım olmaz herhalde acilden giriş yapmışlar dedi. Yusuf cebini yokladı 50 lirası vardı çıkarıp Poyraz'ın cebine koydu. Sabah yine uğrarım ben. Tost diye çay iç aşağıda. O şimdi ağrı kesicilerin etkisiyle uyur kalır birazdan dedi. Giydiğim atlas, iğneler batmaz. Yar bensiz yatmaz Hacı Cavcağ. Oh canıma değsin. Hasta odasında daha önce kalmış hali vakti yerinde bir hastanın üniversite hastanesine hediyesi olan televizyondaki magazin programında bu şarkı çalıyor, altyazı geçiyordu. Ünlü televizyoncu bu kez gerçekten nişanlandı mı? Kirli beyaz sehpanın üzerindeki küçük ekran televizyona dalan hemşire gülümsedi. Ay bayılıyorum bu adama. Sahiden mi nişanlandı acaba? Kaç yaşına geldi ama bekar. Yazık, üzülüyorum da bir taraftan. Bu habere en çok annesi sevinecek. O herkesin sevgilisi ya, gerçek sevgiyi bulamıyor herhalde. Geçen gün röportajında okudum. Geleneklerimize de çok bağlı bir erkek. Tam evlenecek erkek aslında. Sonra tansiyon aletini topladı hemşire. Kendini de topladı. Neyse siz abisiniz herhalde hastanın. Tansiyonu normal. Ağrınız artarsa da şu düğmeye basın, beni çağırın. Televizyonun sesini çok açmadığı sürece sorun yok. İzleyebilirsiniz. Ben gece boyunca buradayım. Kapatabilirsiniz televizyonu hemşire hanım. Ördeğe de artık ihtiyacımız kalmadı sanırım. Ben arkadaşımın tuvalete gitmesine yardımcı olurum. Şu bandajı da bir ara değiştiririz. Ben abisiniz sandığımda hastanım. Bayağı yakın arkadaşısınız herhalde. Neresiniz siz böyle? Konuşmanız da biraz tuhaf. İstanbulluyum ben. Arkadaşım da epey yakın bana doğru bildiniz. Benim arkadaşım da tam evlenecek adamdır. Güzel yemek yapar, onu söyleyeyim. Genç hemşire utanır gibi oldu. Poyraz'a, sabah doktor görene kadar siz yine de çok yerinden oynatmayın yakın arkadaşınızı deyip çıktı. Televizyon açık kalmıştı. Giydiğim sarı, geceler yarı, sen kimin yari Hacı Cavcağ, oh canıma değsin. Kasım Cumartesi saat 10. Bari cumartesi erkenden kalkıp çöpleri karıştırmasaydı çocuk. Hasta olacak diye korkuyorum. Başka iş bulamaz mıyız ona? Diye sordu Meryem Yusuf'a. Derya'ya üzülüyordu. Bir kahve yapayım da kahvaltıdan önce içelim. Ne kadar düşünceli bir kadındır benim aşkım. Bak sana şöyle söyleyeyim aslında. Derya'nın iş bulma ihtimali benim iş bulma ihtimalimden daha yüksek. Çocuğun elinden her iş geliyor diye yanıt verdi Yusuf. Kahve yapmaya koyuldu. Bırak bari bu sabah ben yapayım kahveyi dedi Meryem. Ne zaman işle, işsizlikle ilgili bir şey söylese Yusuf'u incitmekten korkuyordu. Sık sık da korktuğu başına geliyordu. Adana'da Çukurova Üniversitesi'nde okurlarken tanışıp aşık olmuşlardı birbirlerine. Meryem'e bir gün değil bir an bile küs kalmaya dayanamazdı Yusuf. O askere gitmeden nişanlanmışlardı. Isparta'dan, Kıbrıs'tan yazdığı mektuplara cevap gecikecek olsa askerde olmanın psikolojik etkisiyle Yusuf birkaç gün Meryem'den umudu keser gibi olur ama yanıt alır almaz gelen mektubu öpüp saklardı. Meryem son sınıftaydı Yusuf askere gittiğinde. Babası Naim Bey, babaannesi Resmiye Hanım ve halası Bakiye Yusuf'un ailesiyle tanışmaya Adana'ya gelmişlerdi. Edirne'den gelip gitmesi zor olur diye hazır onlar gelmişken bir de nişan yüzüğü takılmış iki aşık muratlarına ermişlerdi. Resmiye Hanım da Yusuf'un annesi Mizgin Hanım da nişan töreni adetlerimize göre olmadı deyip söylenip durmuşlardı. Meryem'i emekli öğretmen Bakiye halası böyle şeyleri çok önemsemiyordu. Hiç evlenmemişti zaten. Naim Bey ise Meryem'in annesi Nebahat'le anlı şanlı dillere destan bir düğünle evlenmişti. Ezineli Nebahat Hanım ortak bir arkadaş vasıtasıyla tanıştı Naim Bey'e gelin giderken. Deve yüküyle çeyiz getirmişti. Meryem 12 yaşındayken annesi Nebahat Hanım traktörden düşüp traktöre bağlı patozun altında can vermişti. Konu komşu gözetti kızımıza demişti Resmiye Hanım. Gelinin başına gelen korkunç kazayı oğlunun mutluluğuna zar değmesiyle açıklayabilmişti. Oğlu bir daha kimseyle evlenmedi. Resmiye Hanım da ömrünün son gününe kadar varı yoğu bir tanecik torunu Meryem'in üzerine eğildi. Torununu okuttu, yaz tatillerinde bile hiçbir işe el sürdürtmedi. Hatta Bakiye hala zaman zaman Meryem'i bu yüzden kıskanırdı. Yusuf, Isparta'da başlayan askerliğini Kıbrıs'ta tamamlayıp döndüğünde, Meryem kamu personeli seçme sınavına girmiş, iyi puan almış ve tarih öğretmeni olarak İstanbul'a bir okula atanmıştı. Yusuf, sivil hayata alışmaya çalışıp sınava hazırlanırken, düğünleri de alelice aradan çıkarılmıştı. Bu işi uzatmanın anlamı yok, damadın mesleği var, ha nasıl olsa atanır demişti Naim Bey. Resmiye ve Mizgin Hanımlar daha nişan şokunu bile üzerlerinde atamamışlardı oysa. Düğün İstanbul'da Bağcılar'da bir düğün salonunda yapıldı. Yusuf'un Bağcılar'da oturan büyük ablası Derman lojistik destek sağlamış, Esenler'deki otogara gelen bütün akrabalar tek tek alınıp Derman'lara götürülmüştü. Berivan kucağında bebeğiyle Derman ablasının evine kamp kurmuş, çok sevdiği kardeşi Yusuf'un düğünü için koşturup durmuştu. Mizgin Ana, inan da göreydi düğünü diyor, başka şey söylemiyordu. Dünürlerin dağdaki inandan haberi yoktu. Derman inan lafını her açtığında anasına kızıp susturuyordu. Meryem'in halası Baki'ye de bir başka köşede söyleniyordu. Nişanda Adana'da kaldığımız öğretmen evinde bile bütün işlere biz koşturduk. Düğünde de her şeyle biz ilgilenirsek nerede kaldı ağırlığımız? Anam gelmiş 80 yaşına, kuaför ayarlamaya çalışıyor torununa. Şu hale bak deyip duruyordu. Bakiye hala düğünden 3 ay sonra annesini ve erkek kardeşini koyup ortadan kayboldu. Kendisinden haftalar sonra haber aldılar. Çinli Bakiye çocukluğundan beri bu adla anılıyordu. İlk ve tek aşkı olan Tacir Bey ile yıllar sonra Meryem'in düğününde karşılaşmış. Hacir Bey'in eşinin bir yıl önce öldüğünü öğrenince çocukluk aşkıyla düğünden sonra birkaç kez daha buluşmuş. Sonra ikili birlikte Hacir Bey'in Bodrum'daki evine gidip orada yaşamaya karar vermişti. Resmi Hanım üst üste hem biricik torununun hem de yıllardır bekar duran kızının kanatlanıp uçtuğunu görünce bir anda çökmüş, bir gece uyumuş, bir daha uyanmamıştı. Hayata gözlerini yumduğunda fırında oğlu Naim Bey için hazırladığı son börek vardı. Babam aradı dün, doktora gitmiş, sigarayı bırakmazsan yaşamazsın çok demiş doktor. Edirne'de bir başına kalamıyor artık, iyice yaşlandı, İstanbul'a yanımıza mı getirsek diye sordu Meryem. Kendi açtığı işsizlik konusunu değiştirmek istiyordu. Yusuf kahvesinden bir yudum aldı. Ellerine sağlık, dağ çiçeğim, getirelim tabii de evde Derya da var, rahatsız olmaz inşallah baban dedi. Bundan sonra kalabalık aileye alışsan iyi olur Yusuf Türkkan dedi Meryem gülerek. Yusuf'un sol elini alıp kendi karnına değdirdi. Yusuf kahveyi sağ elinden düşürdü. Ne demek bu? Yoksa tahmin ettiğim şey mi? Allah! Ne zaman öğrendin? Emin misin? Öncekiler gibi olmasın. Vay canına, babam olacağım yani ben. Meryem dün okul çıkışı doktora gitmişti. 5 haftalık hamileydi. Kavuşmak özgürlükse, özgürdük ikimiz de. Elleri çığlık çığlık, yan yana iki dünya. İkimiz iki dağdan, iki hırçın su gibi. Akıp gelmiştik, buluşmuştuk bir kavşakta. 5. ayrımın sonu, sayfa 92.